Merhaba. Yine derinlemesine bir inceleme için buradayız ve her zaman olduğu gibi sürekli öğrenen sen aramıza hoş geldin.
Merhaba. Ya bugün önümüzde epey kafa karıştırıcı bir dosya var, değil mi?
Sorma, kesinlikle öyle. Yani bir yanda bara işleme makineleri pazarının 500 milyon dolar olduğunu söyleyen raporlar var. Diğer yanda hayır bu pazar 1,5 milyar dolar diye direten tahminler falan var.
Hı hı, uçurum inanılmaz büyük.
Aynen öyle. İşte bugünkü görevimiz de tam olarak bu. Önümüzde TİAD, 2024 sektör raporu, enerji yatırım planları ve ithalat rejimi kararları var. Bu veri yığınını senin için çözeceğiz. İstersen bunu bir açalım önce. Rakamlar neden böyle uçlarda geziyor sence?
Ya bunun sebebi aslında çok temel bir kavram yanılgısı diyebilirim. İnsanlar metali kesip büken makinenin kendisiyle o makinenin ürettiği uçsuz bucaksız sistemi birbirine karıştırıyor.
Makinenin kendisi ayrı, yarattığı pazar ayrı diyorsun.
Birebir öyle. Bahsettiğimiz bu ikinci alan, yani o metalden kurulan bara sistemleri pazarı, makine pazarının kendisinden rahat bir 10 hatta 20 kat daha büyük. Aradaki milyarlarca dolarlık fark şey değil, hani bir hesaplama hatası değil.
Tamamen neyi ölçtüğünle ilgili bir tanım farkı yani. Bu aslında şey gibi, hani matkap pazarıyla o matkabın inşa ettiği evlerin pazarını
birbirine karıştırmak gibi. Aynen öyle. Matkap analojisi durumu kusursuz özetliyor bence.
Değil mi? Ortada satılan tek bir alet var ama yarattığı ekonomik değer bambaşka bir boyutta. Peki dinleyicimiz bu şişirilmiş hacim rakamlarına bakıp yanılmamak için neye referans almalı?
Şuna bakması lazım. Raporları okurken o milyar dolarlık hacimlere değil de sabit olan %7'lik büyüme oranına güvenmek gerekiyor. Hacim rakamları tanımlarla esneyebilir ama hani pazarın organik büyüme hızı her zaman gerçeği yansıtır.
Anladım. %7'lik istikrarlı büyüme mantıklı ama verilerde çok ciddi bir zıtlık daha var. Mesela TİAD raporuna bakıyoruz. Türkiye'nin iç takım tezgahı pazarı 2024'te %14,2 daralmış.
Evet, epey ciddi bir daralma o.
Değil mi? Öte yandan enerji yatırım planlarına baktığımızda 2035'e kadar şebeke altyapısı için ufukta bekleyen 80 milyar dolarlık devasa bir yatırım var. Yani bu kadar büyük bir bütçe varken iç pazar neden daralıyor? Bu talep buharlaşıp uçmadı herhalde, değil mi?
Kesinlikle uçmadı. Büyük resme bakarsak sadece bir zamanlama kayması yaşıyoruz diyebilirim. Talep şu an ötelenmiş durumda. Üstelik Türkiye'nin üretiminde yapısal bir durum var, onu da unutmamak lazım.
Nasıl bir yapısal durumdan bahsediyorsun?
Ya şöyle, pres makinesi grubunda ihracatta çok üşlü görünüyoruz aslında. Ama ihraç ettiğimiz bu makinelerin kilogram birim fiyatı sadece 7 dolar 32 sent.
7 dolar mı? Yani biz aslında yüksek teknoloji falan ihraç etmiyoruz. Kelimenin tam anlamıyla ağırlık satıyoruz o zaman. Demiri döküp kiloyla gönderiyoruz resmen.
Maalesef. Tam olarak öyle. Ancak pazar dinamiklerini değiştiren bazı dış etkenler bu geleneksel modeli çok fena zorluyor artık.
Ne gibi etkenler?
Mesela Avrupa'daki yeni F gaz yasağı veya elektrikli araç şarj altyapılarının hızla yayılması gibi. Bu faktörler sektördeki kuralları resmen baştan yazıyor.
Bir saniye, orada bir durayım. Bu dış etkenler pano üreticisini tam olarak nasıl etkiliyor ki? Sonuçta F gaz yasağı çevresel bir düzenleme. Elektrikli araçlar da hani otomotivin konusu. Bunun bizim bara makinalarıyla olan nedensel bağı ne?
Bağlantı tam olarak şurada kuruluyor. F gaz yasağı, şebekelerde kullanılan o mevcut gaz izoleli şalt cihazlarının tamamen yeni baştan farklı teknolojilerle tasarlanmasını ve üretilmesini zorunlu kılıyor.
Anladım. Altyapı başlı başına yenileniyor yani.
Kesinlikle. Diğer yandan da elektrikli araç şarj istasyonları mevcut şebekelere görülmemiş bir yük bindiriyor. Çok hızlı ve yoğun altyapı güncellemeleri şart oluyor.
E tabi, bu da tedarik zincirinde devasa tıkanıklıklara yol açıyor haliyle.
Aynen öyle. Pano üreticileri de fason üretimde sıra beklemek veya proje gecikmeleri yaşamak yerine inisiyatifi ele alıyor, kendi bara işleme makinelerini kendileri satın almaya başlıyorlar.
Yani dışarıya bağımlı kalıp milyonluk projeyi geciktirmektense makineyi alıp kendi işimi kendim çözerim diyor adam. Çok mantıklı. Ama kaynaklara baktığımda Asıl işlerin burada ilginçleştiğini görüyorum. Bu üreticiyi bekleyen gizli bir tehlike var, bir gümrük tuzağı.
Ah evet, o çok ama çok kritik bir konu.
İthalat süreti öyle katalogdan ürün seçmek gibi değil. Mesela diyelim ki sen bir yatırımcısın, Almanya'dan makine sipariş ettin, gelen evraklar arasında da bir ATR belgesi var. Çoğu kişi bunu görünce şey sanıyor, Avrupa'dan serbest dolaşımla mal aldım, ilave gümrük vergisinden yani IGV'den yırttım. Doğru mu bu?
Bu var ya, piyasadaki en pahalıya patlayan yanılgılardan biri. ATR belgesi eşyanın sadece serbest dolaşımlı olduğunu gösterir, hani menşeini yani o aletin asıl nerede üretildiğini ispatlamaz.
Hadi ya, ciddi misin? Yani Almanya'dan gelse bile kurtarmıyor mu?
Kurtarmıyor maalesef. Eğer o makinenin asıl üretildiği yer Çin ise, Almanya üzerinden o belgeyle gelse bile o ilave gümrük vergisini ödemek zorunda kalırsınız. Asıl maliyeti gümrük kuralları belirliyor yani.
Vay canına. Yani etiket fiyatına bakıp bütçe yapan bir yatırımcı, gümrükte menşe şokuyla karşılaşıp bütün karını kaybedebilir.
Aynen öyle. Bu yüzden tüm bu kafa karıştırıcı raporların ve kuralların arasında yatırım yaparken odaklanılması gereken iki çok net soru var.
Bence dinleyicimiz bunu hemen bir yere not etmeli. Nedir onlar?
Birincisi, seçtiğin makina o 80 milyar dolarlık devasa şebeke projelerinin talep ettiği bara kesitlerini işleyebilecek teknik kapasiteye sahip mi? İkincisi de önündeki teklif mektubunda yer alan fiyat tam olarak hangi menşe belgesine dayanıyor?
Harika.
Yani bu ikisini bilmek o küresel pazar raporlarındaki milyar dolarlık tahminleri okumaktan çok daha fazla işinize yarayacak.
Çok iyi bir özet oldu bu. Yani küresel masalları bırak, makinenin teknik gücüne ve gümrük pasaportuna bak diyorsun. Harika. Peki veda etmeden önce sana ve dinleyicilerimize kışkırtıcı bir düşünce bırakmak istiyorum.
Dinliyorum, buyur.
Türkiye yıllardır kilogramı 7 dolar 32 centten yani ucuza düşük katma değerli makineler ihraç etmeye alışmış durumda dedik. Peki sence içerideki bu 80 milyar dolarlık eşsiz şebeke dönüşümü, baskı üreticilere sadece ithalata bel bağlamak yerine zorunlu bir yerli teknoloji devrimine itecek o son kıvılcım olabilir mi?
Bu gerçekten de oyunun kurallarını tamamen değiştirir.
Değil mi? Belki de bu sayede başkalarının evini inşa eden matkapları dışarıdan almak yerine dünyayı inşa edecek o teknolojiyi kendimiz tasarlamaya başlarız. Üzerine düşünmeye değer doğrusu. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derinlemesine incelememizde görüşmek üzere.